أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 253. حديث احفظوني في أصحابي فإنهم خيار أمتي. Bana gösterdiğiniz hürmeti ashabıma da gösteriniz, zira onlar ümmetimin en hayırlarıdır. Radiyallahu teala anhum ecmain. Cenab-ı Hak cennette beraber kılsın. Amin. Ashaba hürmet etmenin bu hadise göre de daha başka öğreneceğimiz, bildiğimiz, bileceğimiz gerçeklerden hareketle de tek bir sebebi vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlarla beraber yaşamış, bu din o toplumun içindeki peygambere gönderilmiş. Yani bu dinin ikame döneminin insanları onlardır. Evet, bu din o dönemde ikame edilmiş, var kılınmıştır. Bir bir, Cebrail aleyhisselam ayetleri o dönem getirmiş. Cebrail aleyhisselamın getirdiği ayetler o dönem bu toplumun içindeki peygamber tarafından insanlığa sunulmuştur. Onların bu özelliğiyle boy ölçebilecek hiçbir toplum yoktur. Mümkün de değildir. Sahabe-i kiramın bu anlamda gerçekten çok farklı bir üstünlüğü, bir fazileti vardır. Onlar bu işe layık yaşamışlardır. Çünkü aralarındaki peygamber nedeniyle yapıp ettiklerindeki yanlışlar onlara söylenmiş ya da toplumsal planda örnek alınmamaları gereken bir davranışları varsa, bu da Cenab-ı Hakk'ın beyanıyla bütün insanlığa kıyamete kadar ayan beyan kılınmıştır. İnsan olmak haysiyetiyle elbette aleyhissalatü vesselam da insandır ama sürekli Allah kontrolündedir. Allah'ın elçisi olarak aleyhissalatü vesselam insan olunca sahabe-i kiram zaten insandır. Ashabın tümünün insani özelliklerini göz ardı etmeye kimsenin hakkı yoktur. Yani aleyhissalatü vesselamın yanındaki bu insanları melekleştirmeye veya kanatsız uçurmaya ya da işin bitti diye düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Fakat bu insanlarla birlikte yaşayan peygamberin hayat programı din olarak kıyamete kadar bütün insanlara örnek olacaktır. Ondan dolayı yapıp ettiklerindeki yanlışlar uyarılmış, yani ashabın hareketindeki, tarzındaki, tavrındaki, konuşmalarındaki İslam olmaması gereken birimler, bölümler Allahu Teala tarafından ya da elçisi tarafından insanlığa duyurulmuştur. İşte böyle bir nesil, işte böyle bir toplum dinin anlaşılmasında atlanamaz, göz ardı edilemez, vazgeçilemez bir konumdadır ki onlara peygamberden dolayı saygı göstermek, hürmet etmek, onun için onları sevmek zorundayız. Bir bir ve hepsini beraber. Ama efendim işlerinden biri yanlış yapmıştı, hata etmişti. Hani mesela diyelim ki peygamberimin harim ismeti annemiz, Ayşe annemize iftira ediliyordu da onlar asıl bu iftiracılar münafıklar iken kimileri de gafletlerinden dolayı bunlara uyuvermişlerdi. Onları da mı seveceğiz? Evet, onları da sevmek zorundayız. Çünkü aleyhissalatü vesselam bu gerçekten sonra yine onları sevmiştir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, o kampanyaya gafletiyle katılan Mıstaha daha önce yaptığı mali yardımı kısmış, kapatmış, vazgeçmişti de Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ayetten sonra siz Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz buyruğundan sonra vazgeçtim, tamam ya Rabbi, bitti o kararım, döndüm ya Rabbi diyebilmiştir. Bu konunun güzel örneklerinden biri de Hatib İbni Ebi Belta'dır. Hatip, Mekke'nin fethi öncesinde bir gaflet eseri Mekkelilere haber göndermişti bir kadın aracılığıyla ama aleyhissalatü vesselam bundan haberdar oldu Allah'ın izni inayetiyle ve Hazreti Ali Efendimizle beraber yanına bir arkadaşını bu kadından bu mektubu almaya göndermişti. İş açığa çıkınca Ömer Efendimiz her zamanki titizliğini ve samimiyetini açığa çıkararak, ortaya koyarak müsaade et de işini bitireyim demişti ama Bedir ashabından olan Hatib için aleyhissalatü vesselam öyle kararı onaylamadı ve o yine ashabın içinde Müslümanlar safında yer aldı. Yaptığı yanlıştı. Bunu Peygamberimiz ortaya çıkarmıştı ama bu yanlıştan dolayı o hakaret edilmesi gereken bir konumda değildi. Efendim, sahabeyi biz nasıl örnek alırız? Hepsini mi? Baştan sona mı? Evet, baştan sona hepsini örnek alırız. Ama mesela sahabeden biri ticaret yapıyormuş, hurma satıyormuş, bir kadın gelmiş, efendim hurma alacakmış da adam o anda şeytana uyup gel gel içeride daha güzelleri, daha iyileri, daha kalitelileri var demiş. Kadın da içeriye girince kucaklamış, sarılmış, öpmüş, yani haramlar yapmış, haramlar işlemiş. Sonra pişman olup aleyhissalatü vesselama durum aktarınca cevap bulamamış önce. Beklemiş, tekrar etmiş derken cemaatle birlik bir vakit namazı kılınınca kimdi o soruyu soran demiş aleyhissalatü vesselam. O adam da benim ya Resulallah deyince sen güzelce abdest aldın geldin mi? Evet ya Resulallah. Bizimle de beraber inanarak namaz kıldın mı? Evet ya Resulallah. İnnel hasenat yüthibne seyyiat. Bu konudaki pişmanlığından dolayı, bu yaptığın iyilikler sebebiyle Allah seni affetmiştir, hadi bakalım demiştir. Şimdi biz bu sahabeyi de örnek alacak mıyız? Kesinlikle elbette örnek alacağız ama biz bize göre düşünüyoruz. Sahabeyi örnek almak nedir konusunda kendimiz bir yargı, kendimiz bir değerlendirme sistemi üretiyoruz galiba. Mesela maalesef ama şöyle diyenler duyuyoruz. Öyleyse tamam. Biz de istediğimiz gibi yanlışlar yapalım, istediğimiz gibi hatalar işleyelim, sonra da bu sahabeyi örnek alıp hemen pişman olduk ya Resulallah diye bir namaz kılıverelim ve bitsin bu iş. Öyle değil. Yani düşünmez miyiz biz? Kur'an-ı Kerim bize peygamberleri örnek olarak sunuyor, bilmiyor muyuz? Anlamadık mı? Peki o örnek olarak sunulan peygamberlerden ilki babamız Adem Aleyhisselam değil mi? Adem Aleyhisselam, Allah'ın net emrine rağmen, bizzat beyanına rağmen cennetteki yasak ağaçtan yemeyecekti de yemedi mi? Yedi. Peki bu Allah'ın Kur'an'da beyanıyla fe'asa ademu rabbehu fe'gava değil mi? Yani bir isyan, Allah'a karşı işlenmiş bir suç değil mi? Elbette öyleydi. Peki ama yine de Adem Aleyhisselam'ı ben örnek mi alacağım? Evet. Yani bir yanlış yapmış isem beni cennetten çıkaracak. Arkasından öyle tevbe edeceğim ki ben cennete yeniden girmeye hak kazanacağım. Peki ama bu bir raşkalık, bu bir densizlik ve düzensizlik anlamına gelmez mi? Bana sorarsanız gelmez. Yani bir Müslüman, Müslümanı olarak bu işi yapınca gelmez. Yani haşa, Allah'la dalga geçecek, alay edecek değil ki Müslüman. Ya Rabbi, madem ki tevbe imkanı ortaya koymuşsun, madem ki tevbe edeni pişman olanı affedeceksin, tamam ben şimdi isyan ediyorum, bırak beni. Yarın da tevbe ederim, sonra bir daha isyan ederim, sonra bir daha tevbe ederim. Ya tevbe edemeden ölürsem demez mi gerçek Müslüman? Olur mu öyle şey? Yani Allah'a rağmen o günahı ister mi, işler mi, olursa olsun der mi? Hayır ve kesinlikle asla. Öyleyse ashab-ı güzin için, o seçkin insanlar için ben kanaatimi yeniden beyan ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olan, Müslüman olarak onunla birlikte yaşayan, onu seven, onu dinleyen, İslam'a onun döneminde, onun huzurunda, onunla beraber girip yaşamış olanlar, yani İslam'ını onun yanında beyan edenler değil, ilk Müslüman oluşunu onun yanında gerçekleştirenler değil, Müslümanlığını onun yanında beyan edip Müslümanca bir hayatta onunla ortak zaman geçirenler var ya, işte onların hepsi sahabedir. Kur'an'ın ve sünnetin istemediği davranışları varsa insandır onlar, engellenir, yaşanmaz, örnek alınmaz ama geri kalan, yani İslam'ın onayladığı bütün hareket tarzları zaten onlardan öğrenilecek bir hareket tarzı, bir hayat programıdır. Onları bu anlamda sever ve onlar gibi olmaya niyet ederiz. Onlar için Allah'a dua eder, ya Rabbi onlardan razı ol, bizi de cennette onlarla beraber kıl deriz. Amin. Tekrar okuyorum. İhfazuni fi ashabi fe innahum khiyaru ummeti. Bana gösterdiğiniz hürmeti ashabıma da gösteriniz, zira onlar ümmetimin en hayırlarıdır. Evet, bu ümmetin en hayırları onlardır. İhfazuni fi itrati. 254. hadiste ise bir başka yönü anlatılır bu titiz davranmanın, bu hürmet ve hizmet etmenin. Der ki aleyhissalatü vesselam, bana gösterdiğiniz titizliği yakın akrabalarıma da gösteriniz. Peygamberden dolayı sevmek, peygamber dedi diye sevmek, peygamberin yakınıdır diye, onların bir parçasıdır öncelikle diye sevmek. Evet, peygamberin yakın akrabalarına özel ilgi göstermek zorundayız. Bu sadece Hazreti Ali Efendimiz, oğulları Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz, hanımı Hazreti Fatıma annemiz mi? Bundan başka onun yakını yok mu? Böyle diyebilir misiniz? Olur mu öyle şey? Elbette Ehl-i Beyt olarak evinde yaşayanlar, hanımları yani annelerimiz, kızları yani kızı, ama torunları, ama damadı, ama onunla beraber olanlar ve ondan diğer torunları, onlar hep onun yakınlarıdır. Ve fakat amcası yakındır, amca oğulları yakındır. Yani Hazreti Ali Efendimiz amcasının oğlu olarak yakın, ama Ebu Talib'in Müslüman olan diğer çocukları yakın değil mi diyeceksiniz. Elbette ölçüyü Allah ve Resulü koyacaksa, anlayabildiğim kadarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabalarına özel ilgi göstermek, onları özel sevmek zorundayız. Yani akrabalık konusunda hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki, Mısırlara yardım edin, dikkat edin, hürmet ve hizmette bulunun, çünkü onlar sizin akrabanızdır. Mısırların bizim akrabamız olması Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan kaynaklanır. Mariye annemiz, yani aleyhissalatü vesselamın hani ondan bir oğlu olmuştu ya, İbrahim radıyallahu anh, işte onun annesi Mısır'dan gönderilmişti. Bu anlamda akrabamızdır. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin neslinden geldiği babamız İbrahim aleyhisselamın hanımı, annemiz Hacer, o da Mısır'dan gelmiştir. İsmail aleyhisselam onun çocuğudur. Onun için onlara da akraba gözüyle bakıp hürmet etmek, saygı duymak, yani özel sevmek zorundayız. 255. İrham men fil ardı yerhamke men fis sema. Sen yerdekilere merhamet et ki göktekiler de sana acısın. Gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimiz söyleyince üzerinde duracağımız, düşüneceğimiz, kendimize mal edeceğimiz hayatın tümünü kuşatan sözlerden biri. O zaten aleyhissalatü vesselamdır ve böyle konuşmaya tek yetkili insandır. Tek tek sanki bir bir duyarak, bir bir duyumsayarak, bir bir harflerini içerek yeniden okuyoruz. İrham men fil ard. Yeryüzünde kim varsa, yeryüzünde ne varsa sen onlara merhamet et. İşte o zaman yerhamke men fis sema, gökte olan da sana merhamet etsin. Yerdekiler, önce sen, yani ben, oğlum, kızım, konu komşum, hısım akrabam, eşim dostum, tanıdık bildik bütün insanlar ve diğerleri. Ama sadece öyle mi? Hatta Müslümanın yerdekilere merhametini bir üzüm salkımının şarap olarak kullanılmaması kararında da görmez misiniz? Bir kediyi bağlayıp açlıktan öldürmek merhametsizlik, ama susamış bir köpeğe ayakkabısıyla da olsa su çekip içirmek de merhamet unsuru değil mi İslam'da? Çocuğun yanmasına engel olacak bütün çarelere başvurmak, ama dünya ateşiyle değil sadece ve fakat özellikle ahirette cehennem ateşinde yanmasın diye uğraşmak, merhametin ta kendisi değil mi? Uykusunu bozmak, namaza davet etmek, namus ve iffetini koruması için çabalamak, hep ona bizim merhametimizin görüntüsü değil mi? Yeryüzündekilere merhamet. Öncelikle elbette insanlara. Ama Müslüman taşa bile merhametli davranır desek, elbette dışta, ilk bakışta bu çok mübalağalı bir tabir. Ama söyleyin, Müslüman Allah'ın yeryüzünde yarattığı hangi taşı isyan merkezinde kullanabilir? Hangi taşın üstüne basarak Allah'a isyanı gündemde tutabilir? Söyleyin, isterseniz tersini okuyun bu cümlenin. Hangi taştan inerek isyan edebilir? Hangi taşı meyhane duvarında taş diye kullanabilir? Söyleyin, yani Müslüman neye acımaz ki? Ağaca mı? Hem bunun özel örneğini haremde görmediniz mi? Duymadınız mı? Mescid-i Haram ve çevresinde, harem bölgede otlar bile koparılmaz, ağaçlar kırılmaz, yaprakları dökülmez değil mi bilirsiniz? Bu bir merhamet unsuru değil mi sizce? Herkes, her şey Müslümanın bu merhametinden faydalanır İslam toplumunda. Dünyada böyle bir evrensel rahmet ve merhamet rüzgarı vardır sanki Müslüman tarafından korunma altına alınacak, din diye muhafaza edilecek bir merhamet rüzgarı. İşte bir Müslüman, yeryüzünde ne var ne yoksa ama özellikle insana merhamet ederse, onun cehenneme gitmesine engel olmaya, cennete gitmesi için uğraşmaya çalışırsa, onun rahmete ulaşması için gayret ederse, mutlaka gökteki de ona merhamet edecektir. Yeryüzünde bütün varlıklar adına onlara merhametli davranmak demek, onların Allah'ın istediği gibi, yani yaratılış gayelerine uygun bir pozisyonda bulunmalarını sağlamak demektir. İşte o zaman onlara merhamet etmiş oluruz. İnsanlara merhamet etmek, onların isyanlarına engel olmak, itaatlerine yardımcı olmak demektir. Bu anlamda kafire merhamet, onun Müslümanlığa daveti, Müslümana merhamet, onun İslam'ının devamına daveti demektir. İşte böyle yaparsak, يَرْحَمُكَ مَنْ فِي السَّمَا gökte olan da bize merhamet edecektir. Kimdir gökteki? Allah. Öncelikle tabii, sonra Allah'ın diğer kulları, yani melekler, onlar da bize merhamet ederler. Fakat Allah'ın gökte olduğunu beyan, haşa, Allah için bir yer izafesi, ha gökte oturuyormuş, orada oturup kalkıyormuş, adresi orasıymış demek anlamına gelmez. Çünkü bakın kitabımıza, mesela En'am suresinin 3. ayetinde ve huvallahu fissemavati ve fil ard buyurulur. Yine Mülk suresinde e'emintüm men fissema ya da diğer ayetinde em'emintüm men fissema buyurulur. Yani Allahu Teala kendisini bize tanıtırken kitabında gökte olduğunu beyan eder. Peki göklerde ve yerde olan Allah haşa gökte bulut gibi, yerde ağaç gibidir diyecek misiniz? Kesinlikle ve asla. Öyleyse bu Allahu Teala'nın bir beyan şeklidir. Böyle tanıtmıştır kendisini. Biz de ondan dolayı Allah göktedir denilince doğru diyoruz. Hatta bunu konu alan bir hadis olduğunu biliyorsunuz. Bir cariye Müslümansa azat edilmelidir. Aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirilir. Allahu Teala'dan söz eder Cenab-ı Peygamber. Ona Allah nerededir deyince eliyle göğe işaret eder. Peygamberimiz de evet bu kadın Müslümandır der ve azat edilir. Buna göre Allahu Teala'nın yeri yurdu, makamı mevkii, oturup kaldığı mahallesi, köyü, kenti vardır demiyoruz ama Kur'an'ın beyanına göre Allah nerededir? Göktedir, yerdedir, biz neredeysek oradadır, arşın üstündedir ve bize bizden, can damarımızdan daha yakındır. Ama hiçbir özelliğinde olduğu gibi bu özelliklerinde de hiçbir şeye benzemez. Evet, göktedir, yıldız gibi, bulut gibi değil fakat, yerdedir, ağaç gibi, toprak gibi değil fakat, yanımızdadır, yanımızdaki eşyalar gibi ya da adamlar gibi değil fakat, arşın üstündedir, evet ama arşı tanımam ki üstünde olmak nedir, nasıl bilsem, sadece iman ediyorum, ama Allah, bütün bunlarla beraber, bana benden, bana can damarımdan daha yakındır. Ben öylece biliyorum, bu hadisteki de, Yerham kemen fissema bölümü, gökteki Allah'ın, yani Allah'ın Zülcelal demektir, onun bana merhamet edeceğinin müjdesidir. Ama onunla birlikte göktekiler, yani melekler de bana merhamet edecekler Allah'ın izni ve isteğiyle. 256 İrhamu thalâfeten ganiyye kavmin iftakara ve azize kavmin zelle ve alimen yel'abu bihil hamku vel cühhar. Hafazanallah. Ya Rabbel Alemin sen koru. Bu durumlara düşürme. Ama diyelim ki kimileri böyle duruma düşmüş, onlara da acıyalım. Şu üç kimseye merhamet edin diyor aleyhissalatü vesselam. 1. Bir toplumun zenginiyken fakirleşmiş olana. 2. Bir bölgenin aziz ve şereflisiyken aşağılanmış, konumundan düşmüş kimseye. Ve 3. Cahil ve ahmakların oyuncağı olmuş alime. Ya Rabbi sen koru. Bir adam düşünün. Varlıkla imtihan olunmuş. Hayatı öyle geçmiş. Bir toplumun zengini ama sonra fakirlikle imtihan pozisyonda, işte o hale gelmiş. Bu adama acıyın. Henüz daha fakirlerin imtihan pozisyonuna alışmamış bu adam. Verilerek imtihanı biliyor, vererek imtihanı biliyor, varlıkla imtihanı biliyor bu adam. Ama alınarak imtihandan haberi yok. Yeni başlamış bu işe, fakir düşmüş, ne yapacağını bilemez bir dönem. Acıyın bu adama. Hem fakir hem zengin gibi davranmaya mahkum zannediyor kendisini. Acıyın bu adama, merhamet edin, kaybetmesin. Cenneti kaybetmesine, cehenneme düşmesine engel olmaktı ya merhamet. İşte öyle yapın. Bu adam cehenneme kolay yuvarlanır. Ya da isyanı kolaydır bu adamın, cenneti çabuk kaybedebilir. Aman ha, yardım edelim, merhamet edelim böyle birisine ve onun merhamete layık birisi olduğunu peygamberden öğrenip şerefle yapalım bu işi. Bir adam ki kavminin zenginiyken fakir düşmüşse. İkincisi, bir adam ki kavminin en şereflisi, bölgenin en aziziyken ama ayağa kaymışsa, aşağılanmışsa, aşağı bir konuma düşmüşse, yani yanlış yapmış veya ayağa kaymış da düşmüş, düşük hale gelmişse, bu kimseye de acıyın, buna da merhamet edin. Yani o adam da bu haliyle şeytanın oyuncağı veya şeytanın müşterisi, şeytanın payı olabilir. Hemen el uzatın, hemen elinden tutun, ayağından tutun, paçasından, yakasından tutun o adamın. Gitmesin, şeytana yem olmasın, yani o adama merhamet edin, cehenneme yuvarlanmasın. Cenneti kaybetmesin bu adam, çünkü pozisyon çok müsait. Yani bir vakitler aziz iken, bir vakitler izzet ve şeref sahibi iken, bir vakitler kavminin en şereflisi, en itibarlısı iken, bakmışsınız ayağa kaymış adamın, zelle yapmış. Evet, şeytan kaydırır ayağını, eğer siz tutmazsanız o yuvarlanır gider. Yapmasaydı, kocaman adamdı, bilseydi, neden düşünmediydi demeyin, tutun elinden, çünkü bu işin ilk örneğini insanlığın ilki yapmıştı bilirsiniz. Cennetteydi, babam Adem aleyhisselam, annem Havva ile beraber. Allah kendisinden razı olsun, Allah cennette buluştursun. Amin. Allah-u Teala net uyarmıştı, kesin söylemişti, hayır demişti sanki, bu ağaca yaklaşmayacaksınız. Ama فَاَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ Şeytan ayaklarını kaydırdı. Şeytan kandırdı, şeytana kandılar. Evet kanmamalardı, şeytanı biliyorlardı. Allah bildirmişti zaten, اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُب۪ينَ demişti. Açık, net, ayan beyan, o sizin düşmanınız demişti ama insandı ya, adamdı, Adem'di ya, benim şahsımda, onu, onun şahsında beni görüyordum ya, işte onun ayağı da kayıvermişti madem. Söyle, kimin ayağı kaymaz? Ama maalesef şeytan kavmin azizinin ayağını kaydırdıktan sonra toplumun kaymaya hazır ayağını zaten hepten kaydırıyor. Onlar çoktan kaymaya hazır. Onu hemen siliveriyorlar. Bir yanlışla defterden silinen insanlar. Hatta kadınlar kocalarını, insanlar hanımlarını, ana babalar çocuklarını, akrabalar akrabalarını, komşular komşularını silmeye çoktan hazırlar biliyorsunuz. Zaten öyleydi demeye. İyi ama insan değil mi? Bir yanlışla biter mi her şey? Tevbe edince temizlenmez mi? Tevbe etmiş, vazgeçmişse, tamam demişse, bitti demişse, hala insanlar onun üzerine çullanacaklar, onu ezecekler, onu şeytana yem edecekler öyle mi? Olur mu öyle şey? Evet, düşmüştür, ayağa kaymıştır, yanlış yapmıştır, olmamalıdır. Pişman olmaya hazırdır insanoğlu. Yaratılıştan böyle bir özelliği vardır. La uksimu bi yevmil kıyame وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ ayetlerini yeniden okuyun. İnsan pişman olabilir elbette. Pişman olması engellenen bir insan olmaz, mümkün değil bu iş. Hatta ta ilk insandan bu yana bunu görüyoruz. Allah bunu bize özel öğretiyor. Öyleyse bir kişi pişman olmuş da vazgeçmişse, bunu davranışıyla da göstermişse biz artık onu onda yok bilmek zorundayız. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Gerçekten pişman olan, günahını istemeyen, sevmeyen, vazgeçtim ya Rabbi diyebilen, tevbe eden, dönüp rotasını değiştiren, kul olmaya çalışan insan, onu hiç ömrü hayatında işlememiş insan gibidir artık, öyle bilinmelidir. Ve üçüncüsü, yani merhamete layık insanlardan üçüncüsü, özellikle merhamet etmek zorunda olduğumuz insanlardan üçüncüsü, bir alim kimse ki cahil ve ahmakların oyuncağı olmuş. Ya Rabbi sen koru. Düşünüyor musunuz? Bilmem anlayabildiniz mi? Bir alim düşünün, Kur'an bilecek, sünnet bilecek. Alim odur zaten, akıllı budur. Vahye muhatap olan kişi, Müslüman olmak zorunda olan kişidir. Onun bilgisine sahip olan da alimdir. Abdest bilen abdestin alimi, namaz da biliyorsa bu sefer bir de üstelik üstüne üstlük namazın alimidir. Ölümü, yeniden dirilişi, hesap ve kitabı, mizanı, cennet cehennemi bilenler gerçekten insanların kendi kendilerine çatlasalar patlasalar ulaşamayacakları ilmin alimidir. Adam alim, vahyin alimi, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide biliyor. Enam, Araf, Enfal, Tevbe biliyor. Ama Şuara, Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman, Secde biliyor. Yani aman Allah'ım Buhari'den, Müslim'den söz ediyorsunuz biliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yolda, komşularıyla, savaş alanlarında, ticari hayatta, baba olarak, komşu olarak, hayatın herhangi bir bölümünde hepsinde biliyor. Gerçekten alim bir adam, hayatı vahye göre düzenlemeyi biliyor ve fakat ya gafletinden ya da aziyetinden veya çaresizliğinden veya o konudaki cahilliğinden cahillerin ve ahmakların oyuncağı olmuşsa. Allah korusun. Cahiller bununla dalga geçiyor, oyun oynuyorlarsa. Ahmaklar bununla kafa buluyorlarsa, herkes her istediğini buna yaptırıyor veya çevresini sarmışlar, abluk altına almışlar, onu öylece sanki bloke etmişler, hayatla ilgisini kesmişler, ilminin insanlığa ışık tutması, nur dağıtmasına engel oluyorlarsa, yani onun sahip olduğu ilimle insanlar Furkan'a sahip Faruklar olacaklarken cahiller ve ahmaklar buna engel oluyorlarsa, onunla oynuyorlar, onu oyun ve eğlence yapıyorlar, oyuncak yapıyorlarsa, böyle bir alime de merhamet edelim ve o adamı bu durumdan kurtaralım. Çünkü alim, ilmiyle amel etmeyi bilen, bunu insanlara sunmayı bilen, onunla hayatı düzenlemeyi bilen kimsedir. O bu ilmiyle insanların oyuncağı haline gelmiş. Yani alim olmasına rağmen oyuncak durumuna düşmüşse, merhamet edelim, cehenneme gitmesin, şeytana oyuncak olmasın, şeytana yem olmasın, cenneti kaybetmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.